Ayrım 30.
Şimdi içeri giriyorum. İşler ters giderse genel müdüre kimseye danışmadan kendi kararlarımla hareket ettiğimi söylersin. Ve sen şu anda bu konuşmayı kayıt ediyor musun? Buxton duraladı. Çilke'nin konuşmalarının kayıt edilmesini takdir edip etmeyeceğini düşündü. Ancak Çilke hedef olduktan sonra tüm telefon görüşmeleri kasetlere kayıt edilmekteydi. Buxton evet diyerek yanıtladı. Çok iyi dedi Çilke. Şu anda kayıtlar için konuşuyorum. Ne sen ne de FBI'daki herhangi bir kişi benim şimdi yaptıklarımdan sorumludur. Düşmanla karşılaşacağım bir yere giriyorum. Bu yerde üçü de birbirinden daha kötü ün taşıyan örgüt üyesi sanık ile New York kentinin yasal yoldan sapmış ve şu anda sıkı biçimde silahlanmış bir polisi var. Buxton bu sözleri duyunca patronunun sözlerini keserek "Kurt dur ve destek bekle" dedi. Çilke, buna zamanım yok diyerek sözlerini sürdürdü. Üstelik bu, benden kaynaklanan bir kargaşa. Ortalığı da ben temizleyeceğim. Bu arada Çilke, karısı Georgette'e de bir mesaj bırakmayı düşündü. Oysa bu, pek ürkütücü, hastalıklı ve kendine aşırı düşkünce bir davranış olacaktı. Yapılan hareketlerle gerekli mesajı vermeliydi. Başka bir şey demeden araç telefonunu kapattı. Arabadan çıktığında yasalara aykırı, yanlış bir yere park etmiş olduğunu gördü. Depoya girdiğinde Çilke'nin ilk gördüğü Aspinella'nın toplu tabancasını Tulipa'nın ensesine dayamış olduğuydu. Herkes suskundu. Kimse yerinden kımıldamıyordu. Silahını iyice göstermek için havaya doğru sallayan Çilke, "Ben federal görevliyim. Herkes elindeki silahları yere atsın." diye bağırdı. Aspinella ona doğru dönüp alaylı bir sesle, "Senin kim ve nasıl düzüşken bir herif olduğunu biliyorum. Ancak bu benim işim. Sen git kolalı yakalı muhasebecilerle ya da borsa simsarlarıyla uğraş. Eşcinsel kıçına kim uygunsa onları yakalayıp kelepçele. Burada görülen New York polisinin işidir." dedi. Dedektif Aspinella diyen Çilke kararlı bir sesle konuşuyordu. "Şimdi silahını yere at. Eğer bu emrime uymazsan, gerekli olursa güç kullanacağım. Burada yapılan kirli işlere senin de karıştığına inanmam için elde geçerli nedenlerim var." Aspinella bu sözleri hiç aklına getirmemişti. Çilke'nin gözlerindeki bakışlardan ve sesindeki kararlılıktan adamın gerilemeyeceği anlaşılıyordu. Ama elinde silahı oldukça kendi de niyetinden vazgeçecek biri değildi. Çilke olasılıkla yıllardır silah kullanmamıştır diye düşündü. "Ben de senin kirli işlerde rol aldığını ve şu pislikten yıllardır rüşvet sızdırdığını biliyorum." diyerek silahıyla önündeki adamın ensesine dürtüp sordu. "Doğru değil mi senyör?" Başlangıçta Tulipa bir şey demedi ama Aspinella apış arasına doğru diziyle dürtünce öne doğru katlandı ve başını öne eğip doğruladı. Aspinella bir soru daha sordu. "Bu adam ne kadar para aldı?" İnziyor Tulipa soluk soluğa kalmış bir sesle $1 milyon üzerinde dedi. Çilke öfkesini kontrol etmeye çalışıyordu. O paranın her doları gizli hesabımdan FBI'ya devredilmiştir ve bu federal bir araştırmadır dedektif Aspinella. Adam içinden sayıyordu. "Bu benim son uyarımdır. Silahını yere at yoksa ateş edeceğim." Astor sakin bakışlarla onları izliyor. Aldo Monza da dikkati çekmeden bir başka makinenin arkasında dikiliyordu. Astor, Aspinella'nın yüzündeki seyirmeyi gördü. Sonra ağır çekim bir film izlercesine kadının elindeki silahı Tulipa'nın ensesinden kaydırıp Çilke'ye ateş ettiğini fark etti. Kadın ateş eder etmez özgür kalmış olan Tulipa kendini yere atarken Aspinella'ya da çarpıp kadının dengesini bozmuştu. Çilke göğsünden vurulmuştu ama ajan aynı anda geriye doğru sendeleyen Aspinella'ya ateş etti. Genç kadının sağ omzunun altından kanlar fışkırıp gömleğinde yayıldı. Her iki devlet görevlisi de öldürmek için ateş etmiyor, son noktaya kadar aldıkları eğitimin gereğini yerine getiriyorlardı. Ancak Aspinella bedenindeki mermi yarasının acısını hissedip kanların yayılışını görünce artık resmi yöntemleri unutması zamanının geldiğini düşündü. Çilke'nin gözlerinin arasına nişan alarak 4 kez ateş etti. Her mermi izini bırakıyor ve Çilke'nin burnu düz bir kıkırdak yığını haline geliyordu. Genç kadın adamın alnının geriye kalan kısmından beyin parçalarının çevreye saçıldığını gördü. İnzio Tulipa Aspinella'nın yaralandığını, sersemleyip yere düşmek üzere olduğunu görmüştü. Hemen kadının üzerine saldırdı ve yüzüne sert bir dirsek atarak onu bayılttı. Ama o kadının silahını kapmadan önce Astor makinenin arkasından çıkıp geldi. kadının silahına bir tekme atarak uzak bir köşeye gitmesini sağladı. Sonra küstahça hareketlerle Tulipa'ya elini uzattı. Güney Amerikalı uyuşturucu taciri elini tutunca Astor çekip yerden kaldırdı. Bu arada Aldo Monza ile sağ kalan adamları Portella'nın korumalarını teslim alıp deponun çelik direklerine bağlıyorlardı. Kimse yerde yatan Portella, Çilke ve Aspinella'ya dokunmuyordu. İşte bu kadar dedi Astor. Sanırım seninle bitirmemiz gereken bir işimiz var Senyor Tulipa. Tulipa şaşırmıştı. Şu Astor ne kadar çok çelişkiyle dolu bir adamdı. Kah dostça rakip, kah şarkı söyleyen bir suikastçı oluyordu. Böyle ne yapacağı belli olmayan yabani bir yaratığa inanılabilir miydi? Astor deponun ortasına doğru yürüyüp Tulipa'nın kendisini izlemesi için işaret etti. Açık alana varınca durdu ve Güney Amerikalı ile yüz yüze geldi. Sen benim amcamı öldürdün ve bizim bankalarımızı ele geçirmeye kalkıştın. Senin için soluğumu boşa harcamam dedi. Gömleğinin kolundaki özel cebinden hançerini çekip parlayan bıçak ağzını Tulipa'ya gösterdi. Senin gırtlağını keserek işini bitirmem gerekir ama sen zayıfsın. Savunmasız yaşlı bir adamı kesmenin onurlu bir yanı olamaz. Bu nedenle sana kavga etme şansı vereceğim. Bu sözlerden sonra Aldo Monza'ya güç fark edilir bir işaret yaptı. Teslim olmuş gibi iki elini havaya kaldırıp hançeri yere attı. Birkaç adım geri çekildi. Tulipa Astor'dan daha yaşlı ve iri yarıydı. Üstelik yaşamı boyunca kandan nehirler yaratmıştı. Bıçakla kavgada da üstün bir becerisi bulunuyordu. Gene de durumu Astor'unkine uyamazdı. İnziyor Tulipa eğilip yerden hançeri kaptı ve genç adama doğru hamle yaparken ''Ne aptal ve acımasız bir adamsın'' dedi. ''Şu anda seni ortak olarak kabul etmeye hazırdım.'' Astor'a doğru üst üste birçok kez hamle yaptı ama genç adam ondan çevikti ve kolayca bu hamlelerden kaçınabiliyordu. Yorulan Tulipa soluklanmak için durunca Astor boğazındaki altın madalyonu çıkararak döşemeye attı. Böylece boğazındaki mor renkli yara yeri göründü. ''Ölmeden önce göreceğin şeyin bu olmasını istedim Tulipa'' dedi genç adam. Yaranın görünüşü ve hiç görmediği mor leke karşısında Tulipa olduğu yere mıhlanmış gibiydi. O daha ne olduğunu anlayamadan Astor tekme ile elindeki hançeri düşürdü ve hızla adamın arkasına geçerek omuzlarından asılıp diz çöktürdü. Bir güreş oyunuyla adamın kafasını yakalayıp yana ve sonra geriye doğru büküverdi. Herkes bir kırılmanın çıkardığı takırtıyı duydu. Dönüp bir kez daha Tulipa'ya bakmayan Astor, yerden madalyonunu alıp boğazına taktı ve sonra yürüyüp binadan dışarı çıktı. 5 dakika kadar sonra FBI'ın arabaları Viola Makarna şirketine ulaştılar. Sağ ve ağır yaralı olan Aspinella Washington, can kurtaranla bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Video kameralara kaydedilen sessiz görüntüleri Aldo Monza'nın kendileri için hazırladığı ekranda izleyen FBI görevlileri, olay sırasında Astor Viola'nın ellerini havaya kaldırıp teslim olduğunu, hançerini yere attığını ve daha sonra kendisini savunduğunu kabul ettiler. Son bölüm. Nicole telefonu çarparak kapadı ve sekreterine bağırdı. Euro lirasının ne kadar zayıf olduğunu işitmekten bıktım. Bir ara bakalım. Bay Pior'u bulabilecek misin? Şimdi o olasılıkla bir golf alanının 9. çukurunda oyun oynuyordur. Aradan 2 yıl geçmiş ve Nicole, April bankalarının genel yönetimini üstlenmiş bulunuyordu. Bay Pior, emekliye ayrılmaya hazırlanınca bu iş için en uygun kişinin Nicole olduğunda ısrar etmişti. Genç kadın, şirketler arası çekişmelerde deneyim sahibiydi ve banka yöneticileri ile müşterilerden gelecek baskılar karşısında pes etmeyecekti. Nicole, masasında bekleyen tüm işleri temizlemek üzere çılgınca bir tempoyla çalışıyordu. Daha sonra gecenin geç saatinde erkek kardeşleriyle birlikte bir aile kutlaması için Sicilya'ya uçacaktı. Ama gitmeden önce kendisini idam cezasından kurtarması için mahkemede temsil etmesini isteyen Aspinella Washington ile bir görüşme yapmak zorundaydı. Bu görüşmeyi düşünmek bile tam gün çalışmak zorunda olan Nicole'un aklını korkuyla dolduruyordu. Başlangıçta Nicole bankaların yönetimini üstlenmeyi önerince Astor, baba April'in ölmeden önceki isteklerini düşünerek duraksamıştı. Onu Nicole'un tam babasının kızı olduğu yolunda ikna eden Bay Pior olmuştu. Büyük bir kredi söz konusu olduğunda bankalar Nicole'un tatlı konuşmaları ve üstü örtülü yıldırıcı sözlerine güvenebilirdi. Genç kadın yaptığı işlerde çok iyi sonuçlar almayı biliyordu. Nicole'ün telefonu vızırdadı ve Bay Pior her zamanki incelikli sözleriyle selamladı. Senin için ne yapabilirim azizem? Biz şu sürekli değişen kurlar yüzünden kalp ağrıları çekiyoruz dedi Nicole. Alman markına daha fazla para bağlamamıza ne dersin? Çok iyi bir fikir olduğunu düşünürüm. Biliyorsun işte diyen Nicole sözünü şöyle sürdürdü. Şu döviz ticareti Las Vegas'a gidip bütün gün boyunca bakara oynamak kadar mantıklı bir şey oluyor. Bay Pior güldü ve söylediğin doğru olabilir ama bakaradaki kayıplar ABD Merkezi Bankacılık Sistemi tarafından garanti edilmiyor diyerek yanıtladı. Nicole telefonu kapayınca bir an oturup bankaların gelişmesini düşündü. İşi üstlendiğinden beri gelişen ülkelerde 6 banka satın alınmış ve şirketin kazançları 2 katına çıkarılmıştı. Ancak Nicole yönettiği bankaların dünyanın gelişmekte olan kesimlerindeki yeni iş kollarına eskisinden çok kredi vermesinden dolayı daha da sevinçliydi. Bankada çalıştığı ilk günü anımsayınca kendi kendine gülümsedi. Yeni basılmış kendi adını taşıyan mektup kağıtları gelince Nicole, Peru'nun Maliye Bakanı'na vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi için bir mektup hazırlamıştı. Umduğu gibi o mektubu ülkenin ekonomisinde bunalım yaratmış ve bir hükümet değişikliği yapılmıştı. Başa geçen yeni iktidar, Peru'nun Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Büyükelçi Mariano Rubio'nun istifasını istemişti. Bu olayı izleyen aylarda Nicole, Rubio'nun kişisel iflasını da gazetelerde okuyarak pek keyiflenmişti. Peru'daki bazı yatırımcılar tarafından açılan bir dizi davaya muhatap olan Rubio, birçok mahkemede yargıç karşısına çıkıp hesap vermek zorunda kalmıştı. Bulvar gazetelerinin makarna katliamı diye adlandırdıkları olay giderek uluslararası bir boyut kazanıyordu. Çilkenin attığı kurşunla iltihaplanan akciğerindeki yarası iyileşen Aspinella Washington medyaya bir dizi açıklamalar yapmıştı. Mahkemenin başlayacağı günü beklerken genç kadın kendisini jandark misyonunda biri olarak portreliyor, FBI'yi cinayete teşebbüs, iftira atma ve vatandaşlık haklarını çiğneme ile suçluyordu. Açığa alındığı sürece maaşlarını kestiği için New York polisini mahkemeye bile vermişti. Onun tüm protestolarına karşın jürinin Aspinella'yı suçlu bulması için 3 saat tartışması yeterli oldu. Suçlu ilan edilince Aspinella avukatlarını kovdu ve idam cezasına karşı kampanya derneğinin kendisini savunması için başvuru yaptı. Kamuda kendi yararına bir hava yaratmak üzere Nicole April'in davayı üstlenmesini istedi. İdam cezasının uygulanmasını beklediği hücrede zenci kadın, "Beni bu duruma yeğeni soktu. Kendisi de bu beladan beni kurtarsın," diyordu. Başlangıçta Nicole Aspinella ile bir araya gelmeye karşı çıktı. Herhangi bir avukatın bu denli yoğun çıkar çekişmesini içeren davadan görevi bırakıp çekilebileceğini savunuyordu. Ama Aspinella onu ırkçılıkla suçlayınca Nicole zenci kadını görmeyi kabul etti. Bir araya gelecekleri günde Aspinella ülkedeki ileri gelen yabancılar tarafından selamlandığı için Nicole 20 dakika beklemek zorunda kaldı. Bu kişiler Aspinella'yı Amerika'nın barbarca uyguladığı ceza yasalarına karşı çıkan yürekli bir savaşçı olarak yüksek sesle destekliyorlardı. Sonunda Aspinella Washington, Nicole cam paravanaya yaklaşmaması için işaret etti. Gözünün üzerine özgürlük sözlüğü iliştirilmiş sarı renkli bir koruyucu takmıştı. Nicole onun savunmasını almamak için elden gelen her şeyi yapıp her türlü akılcı nedeni söyleyerek ve zenci kadına karşı yeğeninin vereceği ifadede Astor'un avukatlığını da yapacağını anlatarak sözlerini bitirdi. Kadın avukatın bu sözlerini dikkatle dinlerken saç örgüleriyle oynayan Aspinella, "Senin ne demek istediğini anlıyorum," dedi ve ekledi. "Oysa senin bilmediğin çok şey var. Astor haklıydı. Ben işlediğim suçlardan ötürü suçlu bulundum. Yaşamımın geri kalan bölümünü o suçları bağışlatacak şeyleri yapmakla geçireceğim. Ama lütfen sen elimden geleni yapabilmem için yaşamımı uzat." Nicole önce bunu Aspinella'nın sempati kazanmak üzere oynadığı oyunlardan biri olarak düşündü. Ama kadının sesinde Nicole'i harekete geçiren bir şey vardı. Kadın avukat şimdi de hiçbir insanın başka bir insanı ölüme mahkum edemeyeceğine inanıyordu. Bir kurtarma eylemi yapılmalıydı. Ölüm hücrelerinde idamını bekleyen öbür mahkumlar gibi Aspinella da savunmayı hak ediyor. Oysa Nicole bu kadının savunmasıyla uğraşmayı pek istemiyordu. Son bir karara varmadan önce Nicole bir kişiyle daha yüz yüze gelmesi gerektiğini biliyordu. Çilke'nin cenaze töreni kahramanlarınkine yakışır şekilde yapıldı ve Georgette FBI'ın genel müdürüyle görüşmek üzere ricada bulundu. Washington havaalanında bir koruma genç kadını karşıladı ve FBI genel karargahına götürdü. Genel müdürün odasına girince yaşlı adam ona sarıldı. FBI'ın bu acı kayıptan ötürü genç kadın ile kızına gerekli her türlü yardımı yapacağına söz verdi. Teşekkür ederim diyen Georgette, ama ben buraya yardım almak için gelmedim. Kocamın öldürülüş nedenini bilmek istiyorum dedi. Genel müdür konuşmaya başlamadan önce biraz duraladı. Genç kadının bazı söylentileri duymuş olabileceğini biliyordu. Ve bu söylentiler FBI'ın imajına gölge düşürebilirdi. Genel müdür genç kadına güvence vermeyi gerekli görüyordu. Ben de kocanız hakkında bir araştırma yapılmasını kabul ettiğim için utanıyorum. Kocanız FBI'da çalışan herkese örnek olacak bir kişiydi. Tüm yasalara son kelimesine kadar uyardı. Kendini işine adamıştı. FBI ile kendi ailesinden ödün verecek hiçbir şeyi yapmayacağına kesinlikle inanıyorum. Öyleyse neden tek başına o makarna deposuna gitti ve o Portella denilen adamla ilişkileri nelerdi? Genel müdür bu görüşmeden önce yardımcılarıyla bu tür sorulara vereceği yanıtları prova etmişti. Kocanız büyük bir araştırmacı ajandı. Onun kendi işini bildiği gibi yapma özgürlüğü ve kanıtları izleme inisiyatifi vardı. Kurt Cilke'nin rüşvet aldığı ya da Portella veya başka birisiyle yasal sınırları aştığına inanmıyoruz. Onun aldığı sonuçlar yaptığı işin büyüklüğünü gösterir. Kocanız mafya örgütüyle başa çıkan bir adamdı. FBI genel karargahından çıkarken Georgette, genel müdürün sözlerine inanmamış olduğunu hissetti. Genç kadın huzura varmak için şu gerçeğe inanması gerektiğini biliyordu. Kocası aşırı gayretli oluşuna karşın şu ana dek tanıdığı en iyi insanlardan biriydi. Kocası Cilke'nin öldürülüşünden sonra Georgette, İdam Cezasına Karşı Kampanya Derneği'nin New York'taki merkezinde gönüllü olarak yaptığı çalışmaları sürdürüyordu. Oysa Nicole, Georgette ile o yazgıyı tayin eden görüşmelerinden beri görüşmemişti. Bankalardaki yoğun sorumlulukları yüzünden Nicole, kampanya çalışmalarına pek katılamıyordu. Gerçekte genç kadın, Georgette ile yüz yüze gelmeye dayanamayacaktı. Ama Nicole kapıdan içeri girince Georgette onu sıcak bir kucaklama ile karşıladı ve ''Seni özlemiştim.'' dedi. Georgette, ''Seninle bağlantı kuramadığım için üzgünüm.'' diye karşılık verdi Nicole. ''Sana bir başsağlığı mektubu yazmaya çalıştım ama sözcükleri bir araya getiremedim.'' Georgette başını öne eğerek ''Seni anlıyorum.'' dedi. ''Hayır, anlayamazsın.'' diyen Nicole'un boğazı düğümlenir gibiydi. ''Kocana olanlardan dolayı kınanmayı epeyce hak ettim. O gün öğleden sonra seninle konuşmasaydım.'' Georgette Nicole'un sözünü kesmişti. ''Gene olan olacaktı. Eğer senin yeğenin olmasa başka birisi karşımıza çıkacaktı. Bu er geç yaşanacak bir durumdu. Kurt ve ben bunu çok iyi biliyorduk.'' Georgette bir an duraksadı. ''Şu anda önemli olan onun iyiliğini anımsamamızdır. Öyleyse geçmişi konuşmayalım. Eminim hepimizin bir dolu pişmanlıkları vardır.'' Nicole her şeyin böyle kolay olmasını diledi. Derin bir soluk aldı. ''Dahası da var. Aspinella Washington benim kendisini savunmamı istiyor.'' Georgette gizlemeye çalışsa bile Aspinella'nın adı geçince irkildi. Nicole fark etmişti bunu. Nicole dindar bir kadın değildi ama şimdi ikna gücünü Tanrı'nın verdiğine inanıyordu. "Tamam," dedi Georgette. "Tamam mı?" diye soran Nicole şaşırmıştı. O Georgette'in buna karşı çıkmasını ve kocasına sadakatinden ötürü Nicole'ün Aspinella'yı savunmasını reddetmesini istemesini bekliyordu. Bu denli inanç onurluluktur. ''Evet,'' diyen Georgette gözlerini kapadı. ''O kadını savunmalısın.'' Nicole şaşkındı. ''Bunu yapmak zorunda değilim. Herkes beni anlayacaktır.'' diyerek karşılık verdi. ''Bu da ikiyüzlülük olur,'' dedi Georgette. ''Bir yaşam ya kutsaldır ya da değildir. İnandıklarımız bize acı veriyor diye şöyle ya da böyle bir düzenleme yapamayız.'' Daha sonra Georgette suskunlaştı ve veda eder gibi Nicole'e elini uzattı. Bu kez kucaklaşmadılar. Bu konuşmayı kafasında tekrar tekrar yaşayan Nicole sonunda Aspinella'ya telefon etti ve hiç de istemeden zenci kadını savunmayı kabul ettiğini bildirdi. Nicole bir saat sonra kardeşleriyle birlikte Sicilya'ya doğru yola çıkacaktı. Ertesi hafta Georgette, İdam Cezasına Karşı Kampanya Derneği'nin genel sekreterine bir mektup yazdı. Kendisiyle kızının başka bir kente taşınıp yeni bir yaşama başlayacağını bildiriyor ve herkese iyilikler diliyordu. Genç kadın mektubunda bir yazışma adresi vermemişti. Astor, baba April'e verdiği sözü tutmuş, bankaları kurtarmış ve ailesinin geleceğini güvence altına almıştı. Amcasının öldürülüşünün öcünü de almış ve baba Zenon'un adına onur katmıştı. Şimdi aklında tüm sorumluluklarından kurtulduğu düşüncesi vardı. Makarna deposundaki cinayetlerle ilgili tüm hasarları onarttıktan sonra oradaki bürosunda baba Craxi ve Octavius Bianco ile buluştu. Onlara Sicilya'ya dönmek istediğini söyledi. Oraya büyük özlem duyduğunu ve yıllardır düşlerinde hep Sicilya'yı gördüğünü anlattı. Baba April'in tatillerinde gittiği Grazia villasında mutluluklarla dolu çocukluk anıları vardı ve genç adam her zaman Sicilya'ya dönmeyi umut etmişti. Orada yaşanan basit ama birçok yönden zengin bir yaşamdı. Sözün bu aşamasında Bianco genç adama, "O villaya dönmek zorunda değilsin. Çünkü Sicilya'da sana ait çok geniş bir arazi var. Castel Amare del Golfo köyü senindir," dedi. Astor bu söze pek şaşmıştı. "Bu nasıl mümkün olabilir?" diye sordu. Benito Craxi, büyük mafya lideri baba Zeno'nun ölürken üç yakın arkadaşını yanına çağırdığı günü anlattı. "Sen baba Zeno'nun oğlu ve onun tek mirasçısısın. O köy sana babandan miras kaldı. Orası senindir," dedi. Bianco da ek bilgi verdi. "Baba April seni Amerika'ya götürdüğü zaman baba Zeno bu köyle ilgili tüm belge ve diğer şeyleri sen oraya dönüp hakkını isteyinceye kadar güvenilir kişilere bıraktı. Babanın ölümünden sonra onun son dileklerine uygun olarak biz o köyü koruduk. Çiftçiler kötü bir ürün mevsimi geçirince onlara yiyecek ve tohum yardımı yaptık. Peki bunları bana daha önce neden söylemediniz?" "Baba April bütün bunların gizli kalacağına bize yemin ettirmişti," dedi Bianco. "Baban senin güvenceni ve baba April de ailesinin bir parçası olmanı istemişti. Baba April ayrıca çocuklarını senin korumanı istiyordu. Aslında senin iki baban vardı. Sen kutsanmış bir kişisin." Astor Sicilya havaalanına güneşli güzel bir günde indi. Michael Graziella'nın iki koruması alanda karşıladı ve lacivert renkli bir arabaya doğru birlikte yürüdüler. Palermo'dan geçerlerken genç adam kentin güzelliğine şaştı. Mermer sütunlar ve mitoloji kahramanlarının yontuları, bazı binaları eski Yunan tapınaklarına, gri taştan yontulmuş aziz ve melek heykelleri ise öteki binaları İspanyol katedrallerine benzetiyordu. Palermo'dan Castel Amare del Golfo köyüne arabayla yolculukları kayalık arazideki tek şeritli yolda 2 saatten fazla sürdü. Genç adam için her zamanki gibi Sicilya'daki en çarpıcı şey kırsal kesimin güzelliği ve Akdeniz'in soluk kesici görüntüleriydi.